Ayrım 7. Aldatmak. Paulo Coelho. Sayfa 97. Pazartesi sabahı ısrarla Jacob'un telefonunu çaldırıyorum. Cevap alamıyorum. Nasılsa telefonum onda kayıtlı diye numaramı gizleme seçeneğini kaldırıyorum. Tekrar tekrar arıyorum ama hiç açılmıyor. Yardımcılarını arıyorum. Seçimlerden sonraki gün, yani bugün, çok meşgul olduğunu belirtiyorlar. Onunla ne pahasına olursa olsun konuşmam lazım ve denemeye devam edeceğim. Arada sırada başvurduğum bir yöntemi uyguluyorum. Jacob'u telefonda kayıtlı olmayan başka birinin telefonundan arıyorum. Telefon iki kez çalıyor ve Jacob tarafından açılıyor. Benim. Acilen buluşmamız lazım. Jacob nazikçe karşılık veriyor. Bugün görüşmemizin mümkün olmadığını ama beni daha sonra arayacağını söylüyor. Yeni numaram bu mu? Hayır, bu başkasının telefonu. Sen telefonlarıma cevap vermeyince böyle yapmak zorunda kaldım. Gülüyor. Duyan da komik bir şeyden bahsediyoruz sanacak. Etrafında başkalarının olduğunu tahmin ediyorum. Durumu belli etmemeyi başarıyor. Biri parkta resmimizi çekmiş ve bana şantaj yapıyor diye yalan söylüyorum. Bütün suçun Jacob'un olduğunu, beni zorla öptüğünü söyleyeceğim. Böyle olayların bir daha tekrarlanmayacağını ümit ederek kendisine oy veren seçmenler büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Eyalet meclisine seçilse de bakanlığa yükselme şansını kaybedebilir. Her şey yolunda mı? Evet deyip telefonu kapatıyorum. Mesaj atıp bana yarın saat kaçta buluşacağımızı mesajla haber vermesini söylüyorum. İyiyim hem de çok. Neden olmayacakmışım ki? Nihayet sıkıcı hayatımda kafamı meşgul eden bir şey çıktı. Hem gecelerim bir süredir başıboş düşüncelerle dolup taşmıyor. Artık ne istediğimi biliyorum. Yok etmem gereken bir düşmanım ve ulaşmam gereken bir hedefim var. Bir erkek. Aşk değil bu, ya da belki öyledir ama bunun önemi yok. Aşkım bana ait ve onu canımın istediğine vermekte özgürüm. Karşılık görmesem de fark etmez. Tabii görürsem harika olur ama olmazsa da sabretmekten başka seçenek yok. İçine düştüğüm bu kuyuyu kazmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü dibinde su bulacağımı biliyorum. Hayat suyu. Bu düşünceler neşemi yerine getiriyor. İstediğim insanı sevmekte özgürüm. Kimseden izin almadan istediğimi seçebilirim. Bana aşık olup karşılık görmeyen erkek az mı? Oysa karşılık vermememe rağmen bana hediyeler gönderdiler. Benimle cilveleştiler. Arkadaşları önünde küçük düştüler. Ve buna karşın bana hiç sinirlenmediler. Beni bir sonraki görüşlerinde hala tadamadıkları zaferin ve hayatlarının geri kalanında denemeye devam etme arzusunun ışıltısı gözlerinde olurdu. Onlar böyle yaptılarsa ben niye aynısını yapmayayım? Karşılık görmeyen bir aşk için mücadele vermek ilginç bir fikir. Eğlenceli olmayabilir, geride derin ve kalıcı izler bırakabilir ama yine de ilginç. Özellikle de birkaç senedir risk almaktan korkar hale gelen ve bu olayların kendi kontrolü dışında değişebileceğini düşününce dehşete kapılan biri için. Artık duygularımı bastırmayacağım. Kurtuluşum bu meydan okuyuşum sayesinde olacak. 6 ay önce çamaşır makinemizi yenileyince çamaşırhanemizin tesisatını değiştirmemiz gerekti. Yerdeki döşemeyi değiştirmek ve duvarları yeniden boyatmak zorunda kaldık. İş bittiğinde çamaşırhanemiz mutfağımızdan daha güzel oldu. Bir taraf yeniyken diğeri sırıtmasın diye mutfağı da yeniledik. Derken salonun eski kaldığını düşündük. Salonu da yeniledik ama orası yenilenince neredeyse 10 senedir değişiklik yüzü görmeyen çalışma odası gözümüze batmaya başladı. Çalışma odasını da yeniledik. Yavaş yavaş değişiklikler evin tamamına yayıldı. Umarım hayatımda da aynısı tekrarlanır. Küçük şeyler büyük dönüşümlere sebep olur. Kendisini resmi olarak Madame König diye tanıtan Maria'nın hayatını araştırmaya koyuluyorum. Zengin bir ailede doğmuş. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birinin ortaklarıymış. İnternetteki fotoğraflarında gerek sosyal gerek spor etkinliklerinde hep çok şık. Giyimi ne gösterişli ne de gösterişsiz sayılır. Tam gerektiği ayarda. Asla benim yaptığım gibi eşofmanları çekip Neon'a ya da Versace'ler giyip gençlerle dolu bir gece kulübüne gitmeyeceği kesin. Cenevre ve dolaylarının en çok gıpta edilen kadını olmalı. Müthiş bir servetin mirasçısı olması ve gelecek vadeden bir siyasetçiyle evlenmesi yetmezmiş gibi felsefe bölümünde yardımcı doçentlik yapmakta. İki tez yazmış. Biri doktora tezi. Emekliliğin ardından hissedilen savunmasızlık ve psikoz. Cenevre Üniversitesi yayınları tarafından basılmış. İki çalışması önceden Adorno ve Piaget isimli isimlerin de şereflendirdiği Le Recontres adlı saygın dergide yayınlanmış. Pek sık güncellenmese de Fransızca Wikipedia'da da kendi adına açılmış bir madde var. Orada İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesindeki huzur evlerinde yaşanan şiddet, kavga ve taciz konularında uzman diye tanımlanıyor. İnsanoğlunun sevinçlerinden ve acılarından anlıyor olmalı. Öyle derin anlamış ki, kocasının seksten ibaret seksine bile şaşırmamış. Müthiş bir tertipçi olsa gerek. Ne de olsa saygın bir gazeteyi isimsiz muhbirlere inandırmayı başarmış. Oysa normalde hiç dikkate almazlar. Zaten İsviçre'de sayıları azdır. Kendisini isimsiz bir kaynak olarak tanıtmış olmalı. Manipülatör bir tarafı da var. Sonlarını getirebilecek bir olayı, hem kendilerine hoşgörü ve birlik timsali bir çift gibi göstermeyi, hem de yolsuzluğa karşı savaşa dönüştürmeyi başarmış. İleri görüşlü. Çocuk sahibi olmadan önce biraz bekleyecek kadar akıllı. Hala genç. Vakit gelene dek istediği her şeyi, gecenin bir yarısı çocuk ağlamalarıyla uyanmadan ya da komşuları işini bırakıp çocuklarına vakit ayırmasını tembihlemeden inşa edebilir. Benim komşularım aynen böyle yapıyorlar. İçgüdüleri de mükemmel. Beni tehdit olarak görmüyor. Ne kadar görüntüm aksini söylese de kendimden başka kimse için tehlike arz etmiyorum. Acımasızca yok etmek istediğim kadın işte böyle biri. Sabahın beşinde kalkıp şehir merkezine çalışmaya giden, oturma izni olmadığı için burada yasa dışı duruma düştüğü ortaya çıkacak diye korkusundan ölen zavallı kadınlardan değil o. Birleşmiş Milletler yüksek temsilcilerinden biriyle evli, kutlamalarda asla eksik olmayan, kocasının kendisinden 20 yaş genç bir sevgilisinin olduğunu herkes bilse de, ne kadar zengin ve mutlu olduğunu göstermek için elinden geleni yapan kokonolardan değil. Aynı Birleşmiş Milletler yüksek temsilcisinin iş yerinden tanıdığı, ne kadar çalışıp didinse de sırf üstüyle ilişkisi oldu diye yaptığı işin değeri asla bilinmeyecek sevgilisi değil o. Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezinde çalışmak uğruna, iş yerindeki insanların taciz ve suçlanma korkusundan birbirleriyle göz göze gelmeye dahi çekindiği, Cenevre'ye taşınmak zorunda kalan yalnız iş kadını değil. Gecelerini devasa kiralık villasının boş duvarlarıyla baş başa geçiren, arada bir de kafasını dağıtmak ve hayatının geri kalanını kocasız, çocuksuz ve sevgilisiz geçireceğini unutabilmek için eve jigolo çağıran o kadın değil. Hayır, Marian bu örneklerin hiçbirine uymuyor. O eksiksiz bir kadın. Son günlerde daha iyi uyudum. Hafta sonu gelmeden Jakob'la buluşmam gerekiyor. En azından o öyle söz verdi. Fikrini değiştireceğini de sanmam. Pazartesi gününden beri tek telefon konuşmamızda sesi tedirgin geliyordu. Kocam geçen cumartesi Nyon'a gitmemizin bana iyi geldiğini zannediyor. Kendimi böylesine kötü hissetmeme sebep olan şeyi o gün keşfettiğimden haberi yok. Tutku eksikliği, macera eksikliği. Kendi kendimi incelerken farkına vardığım belirtilerden biri, bir nevi psikolojik otizmi andırıyor. Önceleri fırsatlarla dolu koca bir yer olarak gördüğüm dünyam, güvensizlik hissim arttıkça daralmaya başladı. Neden acaba? Mağaralarda yaşayan atalarımızdan bize kalan bir miras olmalı bu. Topluluklar birbirini korur. Yalnız kalanlar kurda kuşa yem olur. Topluluk halinde yaşasak da her şeyi, örneğin saçlarımızın dökülmesini ya da hücrelerimizin tümöre dönüşmesini kontrol etmemizin mümkün olmadığının farkındayız. Ama hissettiğimiz sahte güven duygusu bunu unutmamızı sağlar. Hayatımızı çevreleyen duvarları ne kadar net görebilirsek o kadar iyidir. Her şey bir psikolojik sınırlamadan ibaret de olsa, ölümün izin istemeden kapımızı çalacağını kalbimizin derinliklerine bilsek de her şey kontrolümüz altındaymış gibi davranmak işimize gelir. Son zamanlarda ruhum deniz gibi isyankâr ve huzursuzdu. Buraya kadar aldığım yolu bir düşününce, kendimi fırtına mevsiminin ortasında derme çatma bir salın üzerinde okyanusu aşıyormuş gibi hissettim. Kurtulabilecek miyim diye soruyorum kendi kendime. Artık dönüş olmadığını bilsem bile. Elbette kurtulacağım. Önceden de çok fırtına atlattım. Yeniden o kara deliğe düşeceğimi hissettiğim anlarda dikkat etmem gereken şeylerin bir listesini yaptım. Çocuklarımla oynamak, onlarla hep birlikte ders çıkarabileceğimiz masallar okumak. Çünkü masal okumanın yaşı olmaz. Gökyüzünü seyretmek. Bardak bardak soğuk su içmek. Saçma bir şey gibi görünebilir ama bunu ne zaman yapsam dirildiğimi hissederim. Yemek yapmak. Sanatların en güzeli ve kusursuzudur. 5 duyumuzu birden harekete geçirir. Hatta bir duyumuzu daha uyandırır. Elimizden geleni ortaya koyma ihtiyacımızı. En sevdiğim tedavi budur. Şikayetlerimi listelemek, bunu keşfettiğim iyi oldu. Her kızdığımda önce söylenirim, sonra not ederim. Günün sonunda boşuna kızıp durduğumu görürüm. Gülümsemek. İçinden ağlamak gelse bile gülümsemek. Listedekilerin en zoru budur ama insan zamanla alışır. Budistler ne kadar sahte olursa olsun yüzünde bir tebessümle gezinmenin insanın ruhunu aydınlattığını söylerler. Günde bir yerine 2 kez banyo yapmak. Şehir suyundaki kalker ve klor miktarı cildi kurutur. Yine de ruhu yıkamaya değer. Ama bütün bunların işe yaramamasının tek sebebi artık bir amacımın olması. Bir erkeğin gönlünü fethetmek istiyorum. Köşeye sıkışmış, kaçacak yer bulamayan bir kaplan gibiyim. Var gücümle ileri atılmaktan başka çarem yok. Nihayet randevulaşıyoruz. Yarın saat 15'te Kolonya'daki golf kulübünün restoranında. Şehrin en önemli ve belki de tek işlek caddesine komşu sokaklardan birindeki bir barda ya da lokantada buluşabilirdik. Ama o golf kulübünün restoranını seçiyor. Öğleden sonra. Çünkü o saatte restoran boşalmış olur ve baş başa kalabiliriz. Şefime sağlam bir mazeret sunmalıyım ama bu dertlerimin en kolayı. Seçimler hakkındaki makalemi sonunda tamamlayabildim ve ülkedeki birçok gazetede yayımlandı. Jakob kuytu bir yerde buluşmayı düşünmüş olmalı. Romantik bir yerde diye düşünüyorum. İstediğim her şeye inanma düşkünlüğümü dizginlemeden. Hazır güz mevsimi ağaçları altın renginin birbirinden farklı tonlarına boyamışken belki de Jakob'a kısa bir yürüyüş yapmamızı teklif ederim. Hareket halindeyken kafam daha iyi çalışır. Aslında Nyon'daki gibi koşarken daha bile iyi çalışır ama koşacağımıza pek ihtimal vermiyorum. Bu gece akşam yemeğinde evde raklet yedik. Yani eritilmiş peynir, kurutulup dilimlenmiş bizon eti ve iyice rendelenip kızartılmış geleneksel patates röştimiz. Yanında da krema. Ailem özel bir kutlama yapıp yapmadığımızı sorunca yaptığımızı söyledim. Akşam yemeğinin keyfini hep birlikte çıkarabilmemizi kutluyorduk. Ardından aynı gün içinde 2. kez yıkandım. Huzursuzluğum suya karışarak akıp gitsin diye. Bir sürü kremler süründükten sonra çocuklara masal okumak için odalarına gittim. Gözlerini tabletlerinden ayırmıyorlardı. Bu aletleri 15 yaşından küçüklere yasaklamak lazım. Tabletlerini kapamalarını söyledim. İstemeseler de sözümü dinlediler. Geleneksel masallarla dolu bir kitap seçip rastgele bir masal açtım ve okumaya başladım. Buzul çağında çok sayıda hayvan soğuk yüzünden ölüp gitmiş. Kirpilerse sürüler halinde toplanmaya karar vermişler. Böylece hem ısınıyor hem de başkalarından korunuyorlarmış. Ama sırtlarındaki dikenler yanlarındaki dostlarına batıyormuş. Tam da ısınmalarını sağlayan dostlarına. İşte bu yüzden birbirlerinden uzaklaşmaya karar vermişler. Ve yine donarak ölmeye başlamışlar. Hemen bir seçim yapmaları gerekiyormuş. Ya yeryüzünden silinip gideceklermiş ya da dostlarının dikenlerine katlanacaklarmış. Doğru karar vererek yeniden bir araya gelmişler. Başkasının ısısından vazgeçemeyecekleri için yakınlaşmanın açabileceği küçük yaralarla birlikte yaşamayı öğrenmişler. Ve böyle yaşayıp gitmişler. Çocuklarım heyecanla gerçek bir kirpiyi ne zaman görebileceklerini soruyorlar. Hayvanat bahçesinde var mıdır? Bilmiyorum. Buzul çağı nedir? Havaların çok soğuk olduğu bir devir. Kışa mı benzer? Evet ama asla sonu gelmeyen bir kışa. Peki neden birbirlerine sarılmadan önce dikenlerini çıkarmamışlar? Of Tanrım, başka bir masal seçseydim keşke. Işığı söndürüp Alplerdeki bir köye ait geleneksel bir şarkı mırıldanıyorum. Bir yandan da başlarını okşuyorum. Çok geçmeden uykuya dalıyorlar. Kocam bana Valium getirmiş. İlaç almayı oldum olayı reddetmişimdir. Çünkü bağımlı hale gelmekten korkarım. Ama yarın zinde uyanmam lazım. 10 miligramlık sakinleştiriciyi yutup derin ve rüyasız bir uykuya dalıyorum. Gecenin bir yarısı uyanmıyorum. 7. ayrımın sonu. Sayfa 108.